6. Bölüm Anares. Şevek hastanede bir dekat kaldıktan sonra eve gönderildiğinde 45 numaradaki komşusu onu görmeye geldi. Çok uzun boylu ve zayıf bir matematikçiydi. Şaşılığı düzeltilmemişti. O yüzden hiçbir zaman size bakıp bakmadığından veya sizin ona bakıp bakmadığınızdan emin olamıyordunuz. Şevek'le enstitü yatakhanesinde bir yıl boyunca birbirlerine tek bir cümle söylemeden arkadaşça birlikte var olmuşlardı. Desar şimdi gelmiş, Şevek'e veya onun yan taraflarına bir yerlere bakıyordu. Herhangi bir şey, dedi. İstemez, teşekkür ederim. Yemekhaneden yemek, seninkini de, dedi Şevek. Desar'ın telgraf gibi stilinden etkilenmişti. Peki, Desar, enstitü yemekhanesinden bir tepsi içinde iki yemek getirdi ve birlikte Şevek'in odasında yemeklerini yediler. Şevek kendini dışarı çıkmaya hazır hissedene kadar Desar 3 gün boyunca gece gündüz aynı şeyi tekrarladı. Desar'ın bunu neden yaptığını anlamak zordu. Arkadaş canlısı değildi. Kardeşlik beklentisi de ona pek bir şey ifade etmiyor gibi görünüyordu. İnsanlardan kopuk yaşamasının bir nedeni de dürüst olmadığını gizlemekti. Ya inanılmaz derecede tembel ya da açıkça mülkiyetçiydi. Çünkü 45 numaralı oda saklamaya hakkı ve nedeni olmayan bir sürü şeyle doluydu. Yemekhaneden aldığı tabaklar, kütüphanelerden gelen kitaplar, bir araç gereç deposundan aldığı tahta oyma araçları, laboratuvarın birinden bir mikroskop, 8 değişik battaniye, çoğu açıkça Desar'a büyük gelen ve her zaman da büyük gelmiş olan, diğerleri de 8-10 yaşlarında giydiği şeylere benzeyen giysilerle dolu bir dolap. Sanki depolara ve ambarlara gidip işine yarayıp yaramadığına bakmadan bir çuval dolusu şeyi alıp gelmişti. ''Bu ıvır zıvırı neden tutuyorsun?'' dedi Şevek, odaya girmesine ilk kez izin verildiğinde. Desar ona doğru bir yerlere baktı. ''Birikip duruyor.'' dedi belirsizce. Desar'ın matematikte seçtiği alan o kadar özeldi ki enstitüde veya matematik federatifinde hiç kimse onun ilerlemesini denetleyemiyordu. Zaten o da konuyu bu yüzden seçmişti. Şevek'in dürtüsünün de bu olduğunu varsayıyordu. ''Lanet olsun.'' diyordu. ''Çalışmak mı? Burada iyi bir görevin var. Ardışıklık, eş zamanlılık, zırva.'' Şevek bu özellikleri yüzünden Desar'dan bazen hoşlanıyor, bazen de nefret ediyordu. Yine de bilinçli olarak kendi yaşamını değiştirme kararlılığının bir kısmını yerine getirmek için onunla ilişkisini kesmedi. Hastalığı ona tek başına devam etmeye çalışırsa tümüyle çökeceğini göstermişti. Bunu ahlaki terimlere dönüştürüyor ve kendini acımasızca yargılıyordu. Kardeşliğin ahlaki zorunluluğuna karşın kendini kendisine saklamıştı. Şevek 21'inde ahlak konusunda tutuculaşmış sayılmazdı. Çünkü ahlakı duyarlı ve hareketliydi. Ama yine de katı bir kalıba, sıradan büyükler tarafından çocuklara öğretilen basit odoculuğa, içselleştirilmiş bir vaaza dayanıyordu. Yanlış yapıyordu. Doğruyu yapmalıydı. Öyle yaptı. Kendine her gün, her 10 gecenin 5'inde fiziği yasakladı. Enstitü yatakhane yönetiminde komite çalışmasında gönüllü oldu. Fizik Federatifi'nin ve Enstitü Üyeleri Sendikası'nın toplantılarına gitmeye başladı. Biyo geri besleme ve beyin dalgası çalışmaları yapan bir gruba katıldı. Yemekhanede önünde bir kitapla küçük masalara oturmak yerine büyük masalara oturmaya zorladı kendini. Şaşırtıcıydı. İnsanlar sanki onca zamandır onu bekliyorlardı. Onu içlerine aldılar, iyi karşıladılar. Yatak arkadaşı ve dost olarak benimsediler. Onu kendileriyle götürdüler ve 3 dekat içinde Abenay hakkında geçen bir yıldakinden çok daha fazla şey öğrendi. Neşeli, genç insan gruplarıyla atletizm alanlarına, sanat merkezlerine, yüzme havuzlarına, festivallere, müzelere, tiyatrolara, konserlere gitti. Konserler bir vahiydi sanki. Coşkudan gelen bir şaşkınlıktı. Abenay'da hiç konsere gitmemişti. Çünkü müziğin dinlenen değil, yapılan bir şey olduğunu düşünüyordu. Çocukken her zaman yerel koro ve topluluklarda şarkı söylemiş, bir iki enstrüman çalmıştı. Bundan çok hoşlanmıştı ama fazla yeteneği yoktu. Müzik hakkında tek bildiği de buydu. Öğrenme merkezleri sanat çalışmasına hazırlık yapmaya yarayan bütün becerileri geliştiriyordu. Şarkı söyleme, ölçü, dans eğitimi, fırça, keski, bıçak, torna ve benzeri kullanımı. Hepsi çok pragmatikti. Çocuklar görmeyi, duymayı, hareket etmeyi, tutmayı öğreniyorlardı. Sanatlar ve zanaatlar arasında hiçbir ayrım gözetilmiyordu. Sanatın yaşamda bir yeri olduğu düşünülmüyor, tıpkı konuşma gibi yaşamın temel yöntemlerinden biri olarak görülüyordu. Bu yüzden mimari çok erken dönemlerde özgürce tutarlı bir tarz olarak saf ve açık, dengeli olan oranlarla gelişmişti. Resim ve heykel çoğunlukla mimari ile kent planlamasının öğeleri olarak iş görüyordu. Söz sanatlarına gelince şiir ve hikaye anlatma genelde kısa ömürlüydü ve şarkı ve dansla bağlantılıydı. Yalnızca tiyatro tek başına ayakta durabiliyordu ve yalnızca tiyatroya sanat deniliyordu. Kendi içinde tanımlanmış bir şey olarak. Birçok yöresel ve gezgin aktör ve dansçı topluluğu, çoğunlukla aralarında bir de oyun yazarı bulunduran repertuar toplulukları vardı. Trajediler, yarı doğaçlama komediler, pandomimler sahneliyorlardı. Yapayalnız çöl kasabalarında yağmur kadar hevesle beklenen bir şeydi bu topluluklar. Geldiklerinde yılın en görkemli olayını oluştururlardı. Aneres ruhundan yükselen onun yalıtılmışlığını ve ortaklaşılığını içinde taşıyan tiyatro olağanüstü bir güç ve görkem kazanmıştı. Ama Şevek tiyatroya pek duyarlı değildi. Sözsel görkemini seviyordu ama oynama fikrinin kendisini ona sevimsiz geliyordu. Ancak Abenay'daki ikinci yılında kendi sanatını keşfetti. Zamandan oluşan sanatı. Biri ona müzik sendikasının bir konserine götürdü. Ertesi gece bir daha gitti. Her konsere gitti. Mümkün olduğunda yeni arkadaşlarıyla, gerekirse de onlar olmadan. Müzik dostluktan çok daha acil bir gereksinme, daha derin bir doyum duygusuydu. Onun için temel olan yalnızlığından kurtulma çabası aslında başarısızdı. Bunu biliyordu. Hiç yakın arkadaşı olmadı. Birkaç kızla çiftleşti ama çiftleşmede olması gereken zevk yoktu. Yalnızca bir gereksinimden kurtulmaydı, boşalma gibi. Daha sonra da bu olay nesne olarak bir başka kişiyi gerektirdiği için utanç duymaya başladı. Mastürbasyon daha iyiydi. Onun gibi biri için en iyi yoldu. Yalnızlık onun kaderiydi. Kendi soya çekimine tusak düşmüştü. Daha önce Rulak da söylemişti. İş önce gelir. Rulak bunu çok sakin bir biçimde söylemişti. Bir olguyu belirtiyordu. Değiştirmeye, soğuk hücresinden çıkmaya gücü yoktu. Şevek için de durum böyleydi. Yüreği ona kardeşim diyen genç varlıklara uzanmak istiyordu ama o ne onlara ne de onlar ona ulaşabiliyorlardı. Yalnız olmak için doğmuştu. Kahrolası soğuk bir entelektüel, bir bencildi. Çalışma önde geliyordu ama bir yere ulaşmıyordu. Cinsellik gibi onun da bir zevk olması gerekiyordu ama değildi. Aynı sorunlarla uğraşıp duruyor. Geçen yıl neredeyse yakaladığını sandığı eş zamanlılık ilkesi bir yana, Tao'nun zaman çelişkisinin çözümüne bir adım bile yaklaşamıyordu. O özgüven şimdi ona inanılmaz gibi geliyordu. Gerçekten 20 yaşında kendini evren bilim fiziğini temellerinden sarsacak bir kuram geliştirecek güçte mi görmüştü? Herhalde ateşi yükselmeden önce uzun bir süre aklından zoru olmuş olmalıydı. Kendini onlara gereksinmesi olduğuna inandırarak ve her iki dersi de en az öğretmenleri kadar iyi anlatabileceğini kabul etmeyi reddederek felsefi matematik konusunda iki çalışma grubuna yazıldı. Sabuldan elinden geldiğince uzak duruyordu. Bu yeni karar patlamalarında ilk yaptığı şeylerden biri Gvarab'ı daha iyi tanımak olmuştu. O da elinden geldiğince karşılık verdi. Ama kışı iyi geçirmemişti. Hasta, sağır ve yaşlıydı. Bahar döneminde bir derse başladı ve yarıda bıraktı. Kafası dağınıktı. Kimi zaman karşılaştıklarında Şevek'i zor tanıyor, kimi zaman da bütün gece konuşmak üzere onu konutuna sürükleyebiliyordu. Şevek, Gvarap'ın fikirlerinin ötesine geçmişti ve bu uzun konuşmalar ona zor geliyordu. Ya Gvarap'ın zaten bildiği veya bir kısmının aksini kanıtladığı şeyleri saatlerce yineleyip canını sıkmasına izin verecek ya da onu doğru yöne çekmeye çalışırken kafasını karıştıracak ve onu kıracaktı. Onun yaşındaki birinin sabrını ve nezaketini aşacak bir şeydi bu. Bu yüzden elinden geldiğince Gvarap'la karşılaşmamaya çalıştı. Her seferinde de vicdan azabı duydu. İş konuşacak başka kimse yoktu. Enstitüde hiç kimse onu izleyecek kadar zamansal fizik bilmiyordu. Onlara öğretmek isterdi ama henüz enstitüde bir sınıf ya da öğretim görevi verilmemişti ona. Fakültenin öğrenci üyeler sendikası görev isteğini reddetti. Sabulla kapışmak istemiyorlardı. Yıl boyunca zamanının büyük bir kısmını Atro'ya ve Uras'taki diğer matematikçi ve fizikçilere mektup yazarak geçirdi. Mektupların çok azı gönderildi. Bazılarını yazdı, sonra da yırtıp attı. Zamansal tersine çevrilebilirlik üzerine 6 sayfalık bir makale gönderdiği matematikçi Loewe An'ın 20 yıl önce ölmüş olduğunu keşfetti. An'ın Zamanın Geometrileri kitabındaki biyografik ön sözü okumamıştı. Uras'tan gelen yük gemileriyle taşınmaları için götürdüğü diğer mektuplar Abenay Limanı yöneticilerine durduruldu. Liman Üde'nin doğrudan denetimindeydi. Çünkü işletilmesi birçok sendikanın eş güdümünü gerektiriyordu. Ayrıca bu eş güdümcülerin bazılarının iyi hoca bilmesi gerekiyordu. Özel bilgileri ve önemli mevkileriyle bu liman yöneticileri bürokratik bakış açısını benimsemeye eğilimliydiler. Otomatik olarak hayır diyorlardı. Matematikçilere gönderilen mektuplardan hoşlanmıyorlardı. Çünkü şifreye benziyordu. Hiç kimse de şifre olmadığından emin olamıyordu. Fizikçilere giden mektuplar eğer danışmanları olan Sabul onaylarsa geçiyordu. Sabul kendi ardışıklık fiziği dışında herhangi bir konuda çalışmaları onaylamıyordu. Bu konuda yetkin değilim diye homurdanıp mektubu bir yana atıyordu. Şevek yine de mektubu liman yöneticilerine gönderiyor. Mektup da dışa gönderim için onaylanmadı işaretiyle geri geliyordu. Bu konuyu Sabul'un genellikle gelme zahmetine katlanmadığı fizik ve tarifi toplantısında gündeme getirdi. Oradaki hiç kimse ideolojik düşmanla özgürce iletişim kurma konusunu önemli görmüyordu. Bazıları Şevek'e kendinin de kabul ettiği gibi kendi dünyasında başka hiç kimsenin yetkin olmadığı bu kadar uç bir konuda çalıştığı için öğüt verdiler. Ama daha yeni bir konu dediyse de hiçbir yararı olmadı. Eğer yeni ise onu bizimle paylaş, mülkiyetçilerle değil. Bir yıldır her dönem bu konuda bir ders açmayı önerdim. Her zaman yeterince talep olmadığını söylüyorsunuz. Yeni olduğu için mi korkuyorsunuz? Bu ona pek dost kazandırmadı. Onları kızgın bırakarak ayrıldı. Hiçbirini göndermesine karşın Uras'a mektup yazmayı sürdürdü. Anlayabilecek, daha önce anlamış olabilecek birilerine yazıyor oluşu yazmasını ve düşünmesini olanaklı kılıyordu. Aksi takdirde olanaksız olurdu. Dekadlar ve dönemler geçip durdu. Yılda iki veya üç kez ödülünü alıyordu. Atro'dan veya Ayo ya da Tu'daki başka bir fizikçiden gelen bir mektup. Uzun, sıkışık yazılmış, tartışmayı dikkatle sunan, selamlaşmadan vedaya kadar her yanıyla kuram kokan, tümüyle yoğun, anlaşılması güç, matematiksel, ahlaki, evren bilimsel, zaman fiziğinden oluşan, tanımadığı kuramlarıyla vahşice savaşıp onları yok etmeye çalışan, vatanının düşmanları, rakipleri, yabancılar, kardeşleri olan adamlar tarafından konuşabildiği bir dilde yazılmış mektuplar. Bir mektup aldıktan sonra günlerce sinirli ve coşku dolu oluyordu. Gece gündüz çalışıyor, çeşme gibi fikir akıtıyordu. Sonra yavaşça umutsuz fışkırma ve mücadelelerle ayakları yere kuru toprağa basıyor, kuruyordu. Gıvarap öldüğünde Şevek enstitüdeki 3. yılını bitirmek üzereydi. Ölen kişinin çalıştığı yerde yapılan geleneksel anma töreninde konuşmak istedi. Bu sefer tören fizik laboratuvar binasındaki dershanelerden birinde yapılıyordu. Tek konuşmacı oydu. Hiç öğrenci yoktu. Gıvarap 2 yıldır hiç ders vermemişti. Enstitünün yaşlı üyelerinden birkaçı geldi. Bir de Gıvarap'ın Kuzeydoğu'da ziraat kimyageri olan orta yaşlı oğlu vardı. Şevek yaşlı kadının eskiden ders verdiği yerde durdu. Bu insanlara her kış olduğu gibi yine soğuk algınlığı geçirmekte olduğundan kalınlaşmış sesiyle Gıvarab'ın zaman biliminin temellerini kurduğunu ve enstitüde gelmiş geçmiş en büyük evren bilimci olduğunu anlattı. Şimdi biz fizikçilerin de bir odosu var, dedi. Odamız var ve ona saygı göstermedik. Daha sonra ihtiyar bir kadın yaşlı gözlerle Şevek'e teşekkür etti. Biz ikimiz her 10. günü birlikte geçirirdik. Kendi binamızın temizliğini yaparken konuşarak çok iyi zaman geçirirdik, dedi. Binadan çıkarlarken Şevek buz gibi rüzgarda irkildi. Ziraat kimyageri nazik sözler mırıldandı ve Kuzeydoğu'ya giden bir trene yetişmek için aceleyle oradan ayrıldı. Şevek acı, sabırsızlık ve yararsızlık duygusundan doğan bir öfkeyle kentte bir süre amaçsızca dolaştı. 3 yıldır buradaydı ve ne yapmıştı? Sabul'un kendine mal ettiği bir kitap, 5-6 yayımlanmamış makale, boşa gitmiş bir yaşam için bir cenaze söylevi. Yaptığı hiçbir şey anlaşılmıyordu. Daha dürüstçe söylemek gerekirse yaptığı hiçbir şey anlamlı değildi. Kişisel veya toplumsal hiçbir gerekli işlevi karşılamıyordu. Aslında onun alanında pek görülmemiş bir şey değildi. 20 yaşında tamamen tükenmişti. Artık varacağı bir yer yoktu. Duvara iyice toslamıştı. Bu dekattaki programlara bakmak için müzik sendikasının önünde durdu. Bu akşam konser yoktu. Posterden başını çevirdi ve Bedab'la yüz yüze geldi. Her zaman savunmada ve oldukça miyop olan Bedab hiçbir tanıma belirtisi göstermedi. Şevek onun kolunu yakaladı. Vay canına, Şevek bu. Kucaklaştılar, öpüştüler, ayrıldılar, yeniden kucaklaştılar. Şevek duyduğu sevgiden şaşkına dönmüştü. Neden? Bölge enstitüsündeki o son yılda Bedap'tan pek hoşlanmamıştı. Bu 3 yıl boyunca hiç yazışmamışlardı. Arkadaşlıkları çocuklukta kalmış, geçmişti. Ama sevgi oradaydı. Eşelenen közler gibi alevleniyordu. Nereye gittiklerini fark etmeden yürüyüp konuştular. Kollarını sallayıp birbirlerinin sözünü kestiler. Kış gecesinde Abena'nın geniş caddeleri sessizdi. Her sokak lambasını geçtiklerinde lambanın soluk ışığı kuru kar taneciklerinin üzerinde minik balık sürüleri gibi koşuşturup gölgelerini kovalayan gümüş göller oluşturuyordu. Karın arkasından buz gibi acı rüzgar geliyordu. Donmuş dudaklar ve takırdayan dişler konuşmayı engellemeye başladı. Saat 10'da enstitüye giden son tramvaya yetiştiler. Bedab'ın yatakhanesi kentin doğu ucundaydı. Soğuk da uzun bir yolculuk olurdu. Bedab 46 numaralı odaya ironiyle dolu bir hayranlıkla bakıyordu. Şev, Uraslı boktan bir çıkarcı gibi yaşıyorsun. Haydi canım sen de, o kadar da değil. Bana dışkısal olan herhangi bir şey göster. Odada aslında Şevek ilk girdiği zamankinden fazla bir şey yoktu. Bedav işaret etti. Şu battaniye. O ben geldiğimde buradaydı. Biri onu elle örmüş, sonra da giderken burada bırakmış. Böyle bir gecede bir battaniye fazlalık mı? Kesinlikle dışkısal bir renkti, dedi Bedav. Bir işlev çözümleyicisi olarak kavun içiye hiç gerek olmadığını söyleyeyim. Kavun içi, toplumsal organizmada hücre düzeyinde, organik düzeyde. Hele hele tüm organizma veya hoşgörünün dışa atmadan daha kötü bir seçim olduğu ahlaki düzeyde hiçbir yaşamsal işleve hizmet etmiyor. Yeşile boya onu. Kardeşim, bütün bu ıvır zıvır da nesi? Notlar. Şifreyle mi yazılmış? Diye sordu Bedap. Şevek'e göre en önemli özelliği olan soğukkanlılıkla bir defteri gözden geçiriyordu. Özel yaşama, özel mülkiyete. Birçok anaresiden çok daha az duyarlıydı. Bedab'ın hiçbir zaman yanında taşıdığı, sevdiği bir kalemi ya da hoşlandığı ve yeniden işlem deliğine atmaktan nefret edeceği bir gömleği olmamıştı. Ona bir hediye verildiğinde de verenin duygularına saygı göstermek için onu saklamaya çalışır ama her zaman da kaybederdi. Bu eğiliminin farkındaydı. Birçok insandan daha az ilkel olduğunu, vaat edilen insanın gerçek ve doğuştan o doğucuların ilk örneklerinden biri olduğunu söylüyordu. Ama onun da bir özel yaşam kavramı vardı. Kendisini veya bir başkasının kafasında başlayan, orada biten bir özel yaşam kavramı. Hiçbir zaman burnunu başkalarının işlerine sokmuyordu. Sen ağaçlandırma projesindeyken birbirinize şifreyle yazdığımız şapşalca mektupları anımsıyor musun? Bu şifre değil, İyoca. İyoca mı öğrendin? Neden İyoca yazıyorsun? Çünkü bu gezegende yazdığımı anlayabilen kimse yok ya da anlamak isteyen. Tek anlayan da 3 gün önce öldü. Sabul öldü mü? Hayır, Gvarap, Sabul ölmedi. Nerede? Sorun ne? Sabul'la mı? Biraz kıskançlık, biraz da yetersizlik. Onun nedensellik üstüne kitabının çok iyi olduğunu sanıyordum. Sen öyle demiştin. Kaynakları okuyana dek ben de öyle düşünüyordum. Hepsi Uraslıların fikirleriymiş. Yeni de sayılmazlar. Son 20 yıldır kendine ait bir tek fikir geliştirmemiş. Üstelik pek yıkanmıyor da. Senin düşüncelerin nasıl? Dedi Bedab. Bir elini defterlerin üstüne koymuş, kaşlarını çatarak Şevek'e bakıyordu. Bedab'ın küçük, biraz kısık bakan gözleri, güçlü bir yüzü, tıknaz bir bedeni vardı. Tırnaklarını yiyordu ve yıllar tırnaklarını kalın, duyarlı, parmak uçlarında yalnızca küçük birer şerite indirmişti. İşe yaramaz, dedi Şevek yatağa oturarak. Yanlış alandayım. Bedab şaşırttı. Bedab sırıttı. Sen mi? Sanırım bu dönem sonunda yeniden görev isteyeceğim. Ne yapmak için? Fark etmez. Öğretmenlik, mühendislik, fizikten uzaklaşmalıyım. Bedab sandalyeye oturdu. Tırnağını yemeye başladı. Sonra da bu garip görünüyor dedi. Sınırlarımın farkına vardım. Sınırlarının olduğunu bilmiyordum. Fizikteki sınırları kastediyorum. Her türlü sınırım ve hatam var. Ama fizikte değil. Gerçi ben zamancı değilim. Ama balığı tanımak için yüzmeye, yıldızı bilmek için parlamaya gerek yok. Şevek arkadaşına baktı. Sonra kendine hiçbir zaman açık açık söyledi. Bu yıl en iyi yol bu galiba. Acının öte yanına geçmek için iyi bir yol gibi görünmüyor. Şevek zorlukla gülümsedi. Anımsıyor musun? Bütün canlılığıyla benim için çok önemli bir konuşmaydı. Takver ve Tirin içinde öyle sanırım. Öyle miydi? Şevek ayağa kalktı. Odada volta atmak için yalnızca 4 adımlık yer vardı. Ama yerinde duramıyordu. O zaman benim için de önemliydi, dedi pencerede durarak. Ama burada değiştim. Burada yanlış olan bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben biliyorum, dedi Bedap. Duvar duvara çarptı. Çevek irkilerek geri döndü. Duvar mı? Senin durumunda duvar, Sabul ve onun bilim sendikasıyla üdedeki destekçileri gibi görünüyor. Bana gelince Abena'ya geleli 4 dekat oldu. 40 gün. Burada hiçbir şeyi yapmak istemediklerimden hiçbirini, öğrenme merkezlerindeki bilim derslerini geliştirmeyi 40 yılda bile başaramayacağımı anlamama yetti. Bir şeyler değişmezse ya da düşmanlara katılmazsam. Düşmanlar mı? Küçük adamlar, Sabul'un arkadaşları, iktidardakilere. Ne diyorsun sen Dap? Bizde bir iktidar sistemi yok ki. Yok mu? Sabul'u bu kadar güçlü kılan ne? Bu bir iktidar sistemi ya da bir hükümet değil. Burası Uras değil ki. Hayır, hükümetlerimiz, yasalarımız yok pekala. Ama görebildiğim kadarıyla düşünceler hiçbir zaman yasalarla ve hükümetlerle denetlenmemiştir. Uras'ta bile. Öyle olsaydı Odo kendi düşüncelerini nasıl geliştirirdi? Odoculuk nasıl dünya çapında bir hareket olurdu? Devletçiler hareketi güç kullanarak bastırmaya çalıştılar ve başaramadılar. Düşünceler baskı altına alarak yok edilemez. Onlar ancak dikkate alınmayarak yok edilebilir. Düşünmeyi reddederek, değişmeyi reddederek. İşte bizim toplumumuzun yaptığı da bu. Sabul seni kullanabildiği yerde kullanıyor. Kullanamadığı yerde de seni yayın çıkarmaktan, öğretmekten, hatta çalışmaktan bile alıkoyuyor. Öyle değil mi? Başka bir deyişle senin üzerinde iktidarı var. Nereden alıyor bu iktidarı? Kazanılmış bir otoriteden değil. Çünkü böyle bir şey yok. Entelektüel yetkinlikten değil. Çünkü yetkin de sayılmaz. Ortalama insan aklının doğuştan korkaklığından alıyor gücü, kamuoyu. Kendisinin de parçası olduğu iktidar sistemi bu. O da bunu kullanmayı iyi biliyor. Odocular toplumunu, bireyin aklını baskı altına alarak yöneten, hiçbir zaman varlığı kabullenilmeyen, erişilmez iktidar. Şevek pencerenin eşiğine ellerini dayamış duruyor, camdaki hafif yansımaların arasından dışarıdaki karanlığa bakıyordu. En sonunda çılgınca konuşmalar bunlar Dap, dedi. Hayır kardeşim, aklım başımda. İnsanı delirten gerçeğin dışında yaşamaya çalışmak oluyor. Gerçek dehşet verici. İnsanı öldürebilir. Yeterince zamanı olursa kesinlikle öldürür. Gerçek acıdır. Bunu sen söylemiştin. Ama insanı delirten yalanlar gerçekten kaçışlar. Kendini öldürmek istemene neden olan o yalanlar. Şevek dönüp ona baktı. Ama burada ciddi olarak bir hükümetten söz edemezsin. Tomar'ın tanımları, hükümet, iktidarı elde tutmak ve güçlendirmek için gücün yasal kullanımı. Yasalın yerine geleneksel koy, işte sana Sabul, eğitim sendikası ve üde. Üde mi? Üde artık esasta yönetimci bir bürokrasi. Bir an sonra Şevek pek de doğal olmayan bir şekilde güldü ve ''Hadi ama Dap'' dedi. Bunlar eğlenceli ama biraz da hastalıklı değil mi? Şev, hiç teşbih usulünde hastalık denen şeye, toplumsal sevgisizliğe, mutsuzluğa, yabancılaşmaya, bütün bunlara yine teşbih yoluyla acı, acı çekme de denebileceğini düşündün mü? Ya da acı gibi bunun da bir organizma, bir işlevi olduğunu? Hayır, dedi Şevek şiddetle. Ben kişisel ruhsal terimlerle konuşuyordum. Ama fiziksel acıdan, yanıklardan dolayı ölen bir adamdan söz ediyordun. Bense ruhsal açıdan söz ediyorum, acıdan söz ediyorum. İnsanların yeteneklerinin, çalışmalarının, yaşamlarının boşa gittiğini görmelerinden, akıllarının aptallara boyun eğmelerinden, güçlülük ve cesaretin kıskançlık, güç hırsı ve değişme korkusu tarafından boğulduğunu görmelerinden. Değişme özgürlüktür, değişme yaşamdır. Odocu düşünce için bundan daha temel bir şey var mı? Ama artık hiçbir şey değişmiyor. Toplumumuz hasta. Biliyorsun, sen de onun hastalığını yaşıyorsun. Onun intihara sürükleyen hastalığını. Yeter Dap, kapatalım bu konuyu. Ve Dap başka bir şey söylemedi. Tırnağını sistemli bir şekilde düşünceli düşünceli kemirmeye başladı. Şevek yatağa oturdu ve başını ellerinin arasına aldı. Uzun bir sessizlik oldu. Kar durmuştu. Kuru, karanlık bir rüzgar pencereye vuruyordu. Oda soğuktu. İki genç adam da paltolarını çıkarmamıştı. Bak kardeşim, dedi Şevek sonunda. Bireysel yaratıcılığı körelten bizim toplumumuz değil. Anares'in yoksulluğu. Bu gezegen uygarlığı yaşatmaya yeterli değil. Eğer birbirimizi yarı yolda bırakırsak, eğer kişisel isteklerimizden kamu yararına vazgeçmezsek, hiçbir şey, bu çorak dünyadaki hiçbir şey bizi kurtaramaz. İnsan dayanışması tek kaynağımız. Evet, dayanışma. Ağaçlardan yiyeceklerin sarttığı Uras'ta bile o da insan dayanışmasının tek umudumuz olduğunu söylemişti. Ama o umuda ihanet ettik. Birlikte çalışmanın boyun eğmeye dönüşmesine seyirci kaldık. Uras'ta azınlığın yönetimi var. Burada ise çoğunluğun yönetimi. Ama yine de bir yönetim. Toplumsal vicdan artık yaşayan bir şey değil. Bir aygıt, bürokratlarca denetlenen bir iktidar aygıtı. Sen ya da ben gönüllü olup bir iki dekat içinde üdeye kurayla gönderilebiliriz. Bu bizi bürokratlara, patronlara mı dönüştürür? Sorun üdeye gönderilen kişilerde değil Şevek. Çoğu bize benziyor. Bize çok fazla benziyor. İyi niyetli, saf, hem yalnızca üdede değil. Anares'te her yerde böyle. Öğrenme merkezleri, enstitüler, madenler, değirmenler, balıkhaneler, konserve fabrikaları, tarım araştırma ve geliştirme merkezleri, fabrikalar, tek ürünlü topluluklar, o işlevin uzmanlık ve sabit bir kurum gerektirdiği her yerde. Ama bu sabitlik otorite dürtüsünü destekliyor. Göçün ilk yıllarında bunun farkındaydık. Sürekli kolluyorduk. İnsanlar işleri yürütmekle insanları yönetmek arasında çok dikkatli bir ayrım yapıyorlardı o zaman. O kadar başarılı oldular ki hükmetme isteğinin insanlarda en az karşılıklı yardımlaşma dürtüsü kadar güçlü olduğunu ve her bireyin, her yeni kuşağın yeniden eğitilmesi gerektiğini unuttuk. İnsan doğduğunda ne kadar uygarsa o kadar odocu. Ama bunu unuttuk. Özgürlük için eğitim yapmıyoruz. Toplumsal organizmanın en önemli etkinliği olan eğitim katı, ahlakçı ve otoriter oldu. Çocuklar Odo'nun sözlerini sanki yasaymış gibi ezberliyorlar. En büyük küfür bu. Şevek duraksadı. Bedab'ın söz ettiği türden eğitimle çok fazla karşılaşmıştı. Çocukken hatta burada enstitüde bile Bedab'ın suçlanmasını reddedemeyecek kadar çok. Bedab bu avantajı acımasızca kullandı. Aslında hiç düşünmemek her zaman daha kolay. Şirin, güvenli bir hiyerarşi bulup yerleş. Değişiklik yapma, onaylamama tehlikesine düşme. İş arkadaşlarını rahatsız etme. Yönetilmeye izin vermek her zaman en kolay şey. Ama bu yönetim değil, DAP. Uzmanlar ve eskiler bir ekip veya sendikaları yönetecekler tabii. İşi en iyi onlar biliyor. Ne de olsa iş yapılmak zorunda. Üdeye gelince, evet, bir hiyerarşi, bir iktidar sistemi olabilirdi. Eğer tam da bunu engellemek için düzenlenmiş olmasaydı. Nasıl kurulduğuna baksana. Gönüllüler kurayla seçiliyorlar. Bir yıl eğitim, sonra 4 yıl listede yer alıyorlar. Sonra da dışarı. Böyle bir sistemde kimse devletçi anlamda güç kazanamaz. Hem de yalnızca 4 yılda. Bazıları 4 yıldan daha uzun kalıyor. Danışmanlar mı? Onlar oylamaya katılmazlar. Oylar önemli. Perdenin gerisinde birileri var. Yok canım, bu seninki paranoya. Perdenin gerisinde mi? Nasıl? Hangi perdenin? Hangi biri üde toplantılarına katılabilir? Eğer konu onu ilgilendiriyorsa tartışabilir ve oy kullanabilir. Burada politikacılar olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Şevek Bedab'a öfkelenmişti. Sivri kulakları kızarmış, sesi yükselmişti. Geç olmuştu. Dörtgenin hiçbir yanında ışık yanmıyordu. 45 numaradaki de sessiz olmaları için duvara vurdu. Senin de bildiğin şeyi söylüyorum, dedi Bedab çok daha alçak bir sesle. Üdeyi gerçekte Savul gibi adamların yönettiğini hem de yıllar boyunca. Eğer bunu biliyorsan, dedi Şevek sert bir fısıltıyla, neden kamuya açmadın? Elinde kanıtlar varsa neden kendi sendikanda bir eleştiri oturumu düzenlemedin? Eğer fikirlerin kamu incelemesine gelemiyorlarsa onları gece yarısı fısıltıları halinde duymak istemiyorum. Bedab'ın gözleri çelik bilyeler gibi minicik olmuştu. Kardeşim, dedi, kendini üstün görüyorsun. Her zaman da öyleydin. Bir kere de şu kahrolası saf vicdanın dışına bırak. Bak, sana gelip fısıldıyorum. Çünkü sana güvenebileceğimi biliyorum. Canın cehenneme. Başka kiminle konuşabilirim ki? Tirin gibi mi olayım yani? Tirin gibi mi? Şevek sesini yükseltecek kadar şaşırmıştı. Bedab duvarı işaret ederek ona sessiz olmasını söyledi. Ne olmuş Tirin'e? Nerede? Seguin adasındaki sığınakta. Sığınakta mı? Bedab dizlerini çenesine kadar kaldırdı. Elleriyle sardığı iskemlede yan oturuyordu. Şimdi hafif bir sesle istemeyerek konuşuyordu. Tirin bir oyun yazıp sahneledi. Sen gittikten sonraki yıl. Komikti, çılgıncaydı. Bilirsin, onun yazdığı türden şeyler. Bedab kaba kum rengi saçını eliyle sıvazlayarak örgüsünü gevşetti. Aptallar o da karşıtı sanabilirdi. Birçok insan aptaldı. Bir yaygara koptu, azarlandı. Toplu azarlama. Daha önce hiç görmemiştim. Herkes sendika toplantına gelip seni azarlıyor. Eskiden sert ustabaşılarını veya yöneticileri yola getirmek için kullanılırlardı bu yöntemi. Şimdi ise herhangi bir bireye kendi başına düşünmeyi bırakmasını söylemek için kullanıyorlar. Kötüydü. Trin buna dayanamazdı. Sanırım bu onun gerçekten biraz aklını kaçırmasına neden oldu. Ondan sonra herkesin kendine karşı olduğunu düşünmeye başladı. Çok konuşmaya başladı bu acı sözler. Mantık dışı değildi ama her zaman eleştirel, hep acı. Herkesle de öyle konuşuyordu. Enstitüden ayrıldığı matematik öğretmeni olarak başvurup bir görev istedi. Aldı da güneybatışında bir yol tamir ekibinde bir yanlışlık olduğunu söyledi ama işböl bilgisayarları sonucu yineledi. O da gitti. Tir onu tanıdığımdan beri hiç dışarıda çalışmamıştı diye sözünü kesti Şevek. 10 yaşından beri hep masa başı işleri koparıyordu. İşböl hakça davranmış. Bedap duymazlıktan geldi. Orada tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bana birkaç kez yazdı. Her seferinde de yeniden görev almıştı. Her zaman bedensel çalışma, her zaman küçük uç topluluklarda işini bırakıp beni görmeye kuzey batışına geleceğini yazdı. Gelmedi. Bana yazmayı bıraktı. Sonunda onun izini Abenay iş kayıtta yalnızca tedavi Segwina adası yazıyordu. Tedavi Trin biri mi öldürdü? Birinin ırzına mı geçti? Bunların dışında neden sığınaka gönderilir insan? Sığınaka gönderilmezsin hiçbir zaman. Orada bir görev istersin. Bana bu saçmalığı söyleme dedi Bedab ani bir öfkeyle. Oraya gönderilmeyi hiç istemedi. Onu delirtip sonra oraya gönderdiler. Trin'den söz ediyorum. Trin'den onu anımsıyor musun? Onu senden önce tanıdım. Sığınakın ne olduğunu sanıyorsun sen? Bir hapishane mi? Bir kaçış yeri orası. Eğer orada katiller ya da sürekli işten kaytaranlar varsa bu oraya baskı altında olmayıp ceza tehlikesinden uzak olacakları yeri. Kendi istekleriyle gittikleri içindir. Ama bu sürekli söz ettiğin insanlar kim? Kim bu onlar? Onlar Tir'ini delirtti falan. Yani bütün toplumsal sistemin kötü olduğunu, onların Tir'ine baskı yapanların senin düşmanlarının aslında bizler, yani toplumsal organizma olduğunu mu söylüyorsun? Eğer Trin'i bir kaytarcı olarak tanımlayıp vicdanından silip atabiliyorsan sana söyleyecek başka bir şeyim yok diye yanıtladı iskemlede sırtını kamburlaştırmış oturan Bedab. Sesinde o kadar açık ve basit bir yas vardı ki Şevek'in kendinden emin öfkesi anında kesildi. İkisi de bir süre konuşmadılar. Ben en iyisi eve gideyim dedi Bedab doğrulup ayağa kalktı. Buradan yürüyerek bir saat sürer. Aptallık etme. Şey düşündüm ki aptallık etme. Peki Hela nerede? Soldan üçüncü kapı. Bedab geri döndüğünde yerde uyumayı önerdi. Ama halı olmadığı ve yalnızca bir tek battaniye olduğu için bu fikir Şevek'in tek düze bir sesle belirttiği gibi aptalcaydı. İkisinin de yüzü asılmış ve darılmışlardı. Sanki yumruk yumruğa kavga etmişler ama içlerindeki kızgınlığı söndürememişlerdi. Şevek yatağı yere serdi, yattılar. Lamba sönünce odanın içine gümüşü bir karanlık doldu. Yerde kar olup ışığın hafifçe yansıdığı bir kent gecesinin yarı karanlığı. Soğuktu. İkisi de bir diğerinin bedeninin sıcaklığından hoşlanmıştı. Battaniye için söylediğimi geri alıyorum. Dinle Dap, demek istediğim. Neyse, sabah konuşuruz bunu. Peki. Birbirlerine sokuldular. Şevek yüzü koyun dönüp 2 dakika içinde uykuya daldı. Bedap bilince tutunmaya çalıştı. Sonra uykunun sıcaklığına, korunmasızlığına, güvenliğine daha derinlere daldı ve uyudu. Gece biri düş görüp yüksek sesle bağırdı. Diğeri uykulu uykulu kolunu uzattı. Güven verici sözler mırıldandı. Dokunuşun karanlık, sıcak ağırlığı her türlü korkuya ağır bastı. Ertesi akşam yine buluştular ve tıpkı ergenlik döneminde olduğu gibi bir süre beraber olup olmayacaklarını tartıştılar. Tartışılması gerekiyordu. Çünkü Şevek hemen hemen kesin olarak yalnızca karşı cinse ilgi duyuyordu. Bedap ise kesin olarak eşcinseldi. Zevkin çoğu Bedap'ın olacaktı. Şevek yine de eski dostluğu canlandırmak istiyordu. Cinsel yönünün Bedap için çok önemli olduğunu ve ilişkiyi tamamlayacağını gördüğünde inisiyatifi ele aldı. Büyük ölçüde şefkat ve inatçılık göstererek Bedab'ın bir kez daha geceyi onunla geçirmesini sağladı. Kentin öte yakasında bir konutta boş bir özel odaya geçtiler. Orada bir dekat kadar birlikte yaşadılar. Sonra yine ayrıldılar. Bedab yatakhanesine Şevek'te 46 numaralı odaya döndü. İkisinde de ilişkiyi sürdürecek kadar cinsel istek yoktu. Yalnızca güveni yeniden sağlamışlardı. Yine de Şevek neredeyse her gün Bedab'ı görmeye devam ederken bazen arkadaşında sevdiği ve güvendiği şeyin ne olduğunu merak ediyordu. Bedab'ın şu andaki düşüncelerini rahatsız edici, sürekli onlardan bahsetmekte ısrar etmesini yorucu buluyordu. Hemen hemen her bir araya geldiklerinde sert tartışmalar geçiriyordu aralarında. Birbirlerine epeyce acı çektiriyorlardı. Bedap'tan ayrılırken Şevek sık sık kendini yalnızca gereğinden çok büyümüş bir bağlılığa yapışmakla suçluyor ve kızgınlıkla bir daha onu görmemeye yemin ediyordu. Ama gerçek şuydu ki büyük Bedap'ı çocuk Bedap'ı sevdiğinden çok daha fazla seviyordu. Beceriksiz, ısrarlı, bağnaz, yıkıcı. Bedap bunların hepsi olabiliyordu ama Şevek'in ifade edişi biçiminden nefret etmekle birlikte yine de özlem duyduğu bir kafa rahatlığına erişmişti. Şevek'in yaşamını değiştirmişti. Şevek de bunun farkındaydı. Artık yoluna devam edebileceğini ve bunu Bedap'ın sağladığını biliyordu. Yolun her adımında Bedap'la kavga ediyordu. Ama gelmeye, tartışmaya, yaralayıp yaralanmaya, kızgınlık, yatsıma ve reddetme içinde aradığını bulmaya devam ediyordu. Ne aradığını bilmiyordu ama onu nerede arayacağını biliyordu. Bilinç açısından bakıldığında en az önceki yıllardaki kadar mutsuz olduğu bir dönemdi. İşinde hala ilerleme kaydedemiyordu. Aslında zaman fiziğini tümüyle bırakmış ve mütevazı laboratuvar çalışmasına dönmüştü. Becerikli, sessiz bir teknisyenle birlikte radyasyon laboratuvarında çeşitli deneyler yapıyor, parçacık hızlarını inceliyordu. Epeyce dolaşılmış bir alandı. Onun bu alana gecikmiş girişi meslektaşlarınca artık özgün olmaya çalışmayı bıraktığı biçiminde yorumlandı. Enstitü üyeleri sendikası ona bir ders açtı. Yeni gelen öğrenciler için matematiksel fizik. Sonunda bir ders almaktan dolayı hiçbir zafer duygusuna kapılmadı. Çünkü ders ona onlar tarafından verilmişti. Ders vermesine izin verilmişti. Hiçbir şey onu rahatlatmıyordu. Katı, sofu vicdanının duvarlarının genişliyor oluşu onu rahatlatma dışında her şeyi getiriyordu. Kendini soğuk ve yitik hissediyordu. Ama kaçacak, sığınacak hiçbir yeri yoktu. Bu yüzden daha da soğuğa çıktı. Daha da uzaklarda kayboldu. Bedab'ın birçok arkadaşı vardı. Kararsız ve sevgisiz bir güruh. Bazıları bu çekingen adamdan hoşlandılar. Onları kendine enstitüde tanıdığı, alıştığı insanlardan daha yakın hissetmiyordu. Ama akıllarının özgürlüğünü daha ilginç buluyordu. Eksantrik olma tehlikesini bile göze alarak vicdanlarının bağımsızlığını koruyorlardı. Bazıları yıllardır olağan bir görev almayan entelektüel nuknuplerdi. Şevek onlarla birlikte değilken onlara şiddetle karşı çıkıyordu. İçlerinden biri Salas adlı bir besteciydi. Salas ve Şevek birbirlerinden bir şeyler öğrenmek istiyorlardı. Salas matematikten pek az anlıyordu. Ama Şevek fiziği teşbih ve deney usullerinden birinde açıklayabildiği zaman ilgiyle ve zekice dinliyordu. Aynı şekilde Şevek Salas'ın ona müzik kuramıyla ilgili anlattığı her şeyi teypten veya portatif müzik aletiyle çaldığı her müziği dinliyordu. Ama Salas'ın anlattığı bazı şeyler kafasını oldukça karıştırdı. Salas, Abenay'ın doğusunda Temayat düzlüklerinde bir kanal kazma görevi almıştı. Her dekattaki 3 günlük tatilinde kente gelip herhangi bir kızla birlikte oluyordu. Şevek onun bu görevi arada bir değişiklik olsun diye dışarıda iş yapmış olmak için aldığını sanıyordu. Ama daha sonra onun hiçbir zaman bir müzik görevi ya da vasıfsız iş dışında bir görev almadığını öğrendi. İş böldeki kaydın nedir diye sordu kafası karışarak. Vasıfsız iş gücü. Ama sen vasıflısın. Müzik sendikası konservatuvarında 6-7 yıl harcadın değil mi? Neden sana bir müzik öğretmenliği vermiyorlar? Verdiler. Ben istemedim. 10 yıl daha ders vermeye hazır olmayacağım. Ben bir besteciyim, tamam mı? İcracı değil. Ama besteciler için de görevler olmalı. Nerede? Sanırım müzik sendikasında. Ama müzik sendikası üyeleri benim bestelerimi sevmiyorlar. Şimdilik benden başka pek kimse de sevmiyor. Kendi başıma bir sendika olamam, değil mi? Salas ufak tefek kemikli bir adamdı. Alnı ve kafası şimdiden kelleşmişti. Kalan saçıyla sakalını kısa kesmiş, ensesinde ve çenesinde gümüş rengi bir şerit halinde bırakmıştı. Gülüşü hoştu. İfadeli yüzünü kırıştırıyordu. Konservatuvarda öğrendiğim gibi beste yapmıyorum. İşlevsiz müzik yapıyorum. Her zamankinden daha sevimli gülümsedi. Koro eserleri yazmamı istiyorlar. Koro eserlerinden nefret ederim. Sesur'un yazdıkları gibi geniş armonili parçalar istiyorlar. Sesur'un müziğinden nefret ederim. Bir oda müziği parçası yazıyorum. Eş zamanlılık ilkesi adını vermeyi düşündüm. Beş enstrümanın her biri bağımsız, döngüsel bir temayı çalıyorlar. Melodik nedensellik yok. İleri doğru giden süreç tümüyle parçaların ilişkilerinden oluşuyor. Harika bir armoni çıkıyor ama duymuyorlar, duymayacaklar, duyamazlar. Şevek bir süre düşündü. Dayanışma coşkusu adını verseydin, dedi. Duyarlar mıydı? Vay canına, dedi onları dinleyen Bedap. Bu yaşamında söylediğin ilk sinik söz Şevek. Aramıza hoş geldin. Salas güldü. Bir kez dinlerlerdi ama kaydedilmesine veya bölgesel konserlerde çalınmasına izin vermezlerdi. Organik üslup ta yazılmamış. Demek bu yüzden kuzey batışında olduğum sürece hiç profesyonel müzik dinleyemedim. Ama bu tür bir sansürü nasıl haklı gösterebilirler? Sen müzik yapıyorsun. Müzik katılım gerektiren bir sanattır. Tanımı gereği organik ve toplumsaldır. Elimizden gelen en soylu toplumsal davranış biçimi olabilir. Kesinlikle bir bireyin üstlenebileceği en soylu işlerden biri. Hem de doğası gereği her tür sanatın doğası gereği bir tür paylaşmadır. Sanatçı paylaşır. Bu onun sanatının özüdür. Müzik sendikası üyeleri de ne derse desin, iş böl sana kendi alanında bir görev vermemeyi nasıl haklı gösterebilir? Müziğimi paylaşmak istemiyorlar, dedi Salas eğlenerek. Onları korkutuyor. Vedat daha ciddi konuştu. Haklı gösterebiliyorlar çünkü müzik yararlı değil. Kanal kazma önemli. Biliyorsun, müzikse yalnızca süs. Çember dönüp dolaşıp açgözlü yararcılığın en iğrenç şekline dayandı. Odocu idealin merkez öğesi olan karmaşıklık, canlılık, icat etme ve inisiyatif özgürlüğünü hepsini çöpe attık. Tam olarak barbarlığa döndük. Eğer yeni ise aman kaçın ondan. Eğer yiyemiyorsan at gitsin. Şevek kendi işini düşündü ve söyleyecek bir şey bulamadı. Yine de Bedap'ın eleştirisine katılamıyordu. Bedap onun aslında bir devrimci olduğunu fark etmesine yol açmıştı. Ama o böyle olmasının bir odocu ve bir anaresli olarak yetiştirilmesi sayesinde olduğunu yeni derinden hissediyordu. Toplumuna isyan edemezdi. Çünkü toplumu doğru dürüst anlaşıldığında bir devrimci, kalıcı bir devrim, devam eden bir süreç, geçerliliği ve güçlülüğünü yeniden kanıtlamak için yapılacak her şey harekete geçmekti. Ceza korkusu veya ödül umudu olmadan kalbinin sesini dinleyerek harekete geçmek. Vedat birkaç arkadaşıyla birlikte Netera dağlarında bir haftalığına gezmeye gidiyordu. Şevek'i gelmeye ikna etmişti. Şevek dağlarda 10 gün geçirme fikrinden hoşlanıyor ama 10 gün boyunca Bedab'ın düşüncelerini dinleme fikrinden pek hoşlanmıyordu. Bedab'ın konuşması Şevek'in en sevmediği komünel etkinliğe, herkesin kalkıp topluluğun işleyişindeki ve genellikle komşuların karakterlerindeki hatalar hakkında konuştuğu eleştiri oturumuna çok benziyordu. Tatil yaklaştıkça gitme isteği azaldı. Yine de arada kaçıp çalışıyormuş gibi yapabilmek için cebine bir defter tıktı ve tatile gitti. Sabah erken saatte doğu noktasının arkasındaki kamyon deposunda buluştular. Üç erkek ve üç kadın vardı. Şevek kadınların hiçbirini tanımıyordu. Bedap onu yalnız ikisiyle tanıştırdı. Dağlara doğru yola koyulduklarında Şevek üçüncünün yanına yaklaştı. "Şevek," dedi. "Biliyorum," dedi kadın. Şevek onunla daha önce bir yerde karşılaşmış olduğunu ve adını biliyor olması gerektiğini fark etti. Kulakları kızardı. "Şaka mı yapıyorsun?" dedi Bedap sola geçerek. Takver Kuzeybatışı Enstitüsü'nde bizimle birlikteydi. 2 yıldır Abenay'da yaşıyor. Bugüne kadar hiç karşılaşmadınız mı? Kız, onu birkaç kere gördüm dedi ve güldü. Yemek yemeyi çok seven birinin geniş, çocuksu gülüşü vardı kızda. Uzun boyla ve epeyce zayıftı. Yuvarlak kolları ve geniş kalçaları vardı. Pek güzel sayılmazdı. Yüzü güneşten yanmıştı. Zeka dolu ve neşeliydi. Gözlerinde bir karanlık vardı. Parlak kara gözlerin koyuluğu değil, bir çeşit derinlik. Neredeyse koyu kara ince kül gibi yumuşacık. Şevek onunla göz göze geldiği anda onu unutmakla affedilmez bir hata işlediğini anladı ve bunu anladığı anda da affedildiğini fark etti. Şanslı olduğunu, şansının döndüğünü dağlara tırmanmaya başladılar. 4. günün soğuk gecesinde o ve Takver bir vadinin üzerindeki çıplak dik yamaçta oturuyorlardı. 40 metre aşağılarında bir dere ıslak kayalar arasından koya akıyordu. Yalnızca dağlarda böyle su kaynakları vardı. Koşuşturan, çatırdayan ve şarkı söyleyen suyun sesi onlar için yeni bir şeydi. Bütün gün yüksek yerlerde böyle vadileri aşıp durmuşlardı. Bacakları yorulmuştu. Diğerleri tatilciler için yine tatilciler tarafından yapılan korunaktaydılar ve keyifleri yerindeydi. Netera ve Federatifi Anares'in oldukça kısıtlı görülmeye değer yerlerini koruyan gönüllü gruplar arasında en etkin olanıydı. Yazları orada yaşayan bir bekçi, Bedap ve diğerlerinin iyice tedarikli olan kilerden yemek hazırlamalarına yardım ediyordu. Takber ve Şevek nereye gittiklerini söylemeden ve aslında da bilmeden biri diğerinin Şevek Takver'in ardından dışarı çıkmışlardı. Şevek Takver'i dik yamaçta dağ eteklerine dantel düğümleri gibi büyüyen katı kırılgan dalları alacakaranlıkta gümüş renginde parlayan yumuşak ay dikenleri arasında otururken buldu. Doğudaki doruklar arasında boşlukta gökteki renksiz ışıma ayın doğuşunu haber veriyordu. Irmak yüksek, çıplak tepelerin sessizliğinde gürültüyle akıyordu. Ne rüzgar ne de bulut vardı. Dağların üstündeki hava kuvars gibiydi. Sert, berrak, engin. Orada bir süre konuşmadan oturdular. Yaşamım boyunca hiçbir kadın beni senin kadar etkilemedi. Bu yolculuğa başladığımızdan beri. Şevek'in ses tonu soğuk, sanki içerlemiş gibiydi. Tatilini berbat etmek istemezdim, dedi Takver, alacakaranlıkta çok yüksek gelen çocuksu kahkahasıyla. Berbat etmiyorsun. O zaman iyi, rahatsız olduğunu söylüyorsun sandım. Rahatsız olmak mı? Deprem gibi bir şey mi? Sağ ol, seninle ilgisi yok, dedi Şevek sertçe. Benden kaynaklanıyor. Bu senin düşüncen, dedi Takver. Uzunca bir duraklama oldu. Çiftleşmek istiyorsan, dedi Takver, neden bana sormuyorsun? Çünkü istediğimin bu olduğundan emin değilim. Ben de değilim. Gülümsemesi kaybolmuştu. Dinle, dedi. Sesi yumuşaktı. Pek renkli de değildi. Gözleri gibiydi. Sana şunu söylemeliyim ama ona söylemesi gereken uzunca bir süre söylenemedi. En sonunda Şevek ona o kadar yalvaran gözlerle ve endişeyle baktı ki aceleyle konuşmaya başladım. Yani demek istediğim, şimdi seninle çiftleşmek istemiyorum. Ne de bir başkasıyla. Bekaret yemini mi ettin? Hayır, dedi Takver kızgınlıkla ama açıklama yapmadı. Ben etsem de fark etmezdi, dedi Şevek. Dereye bir çakıl taşı fırlattı. Ya da iktidarsızdım. Bir yarı yıl oldu. O da yalnızca Dabla'ydı. Aslında neredeyse bir yıl. Her seferinde daha az doyurucu oluyordu. Ben denemekten vazgeçene dek değmiyordu. Bütün o çabaya değmiyordu. Yine de ben ne olması gerektiğini anımsıyorum. Evet doğru, dedi Takver. 18-19 yaşına kadar çiftleşmekten çok hoşlanıyordum. Heyecanlı, ilginç ve zevkliydi. Ama sonra bilmiyorum. Senin dediğin gibi doyurucu olmaktan çıktı. Zevk istemiyordum. Yani yalnızca zevk istemiyordum demek istiyorum. Çocuk mu istiyorsun? Evet, zamanı gelince. Şevek ayağa aşağıya ırmağa bir taş daha attı. Taş koyağın gölgesinde kayboldu. Arkasında yalnızca sesini uyumsuzluklardan oluşan sonsuz bir armoniyi bıraktı. Bir işi tamamlamak istiyorum, dedi. İlişki kurmamak bunu kolaylaştırıyor mu? Bir bağlantısı var ama ne olduğunu bilmiyorum. Nedensel değil. Benim için cinselliğin tadının kaçtığı sıralarda işin de tadı kaçtı. Hem de gittikçe artan bir hızla. Hiçbir ilerleme kaydetmeden 3 yıl geçti. Kısırlık. Her yönden kısırlık. Verimsiz çöl, amansız güneşin acımasız parlaklığı altında göz alabildiğine uzanıyor. Şanssız maceracıların kemikleri yayılmış, yaşamsız, yolsuz, beceriksiz, zevksiz, çorak belde. Takver gülmedi. Yanıyormuş gibi iniltiyle kahkaha arası bir ses çıkardı. Şevek onun yüzünü daha açık seçik görmeye çalıştı. Başının karanlığı ardında gök kesin ve berraktı. Zevkin nesi var Takver? Neden istemiyorsun? Bir şey yok. İstiyorum da ama gereksinmem yok. Eğer gereksinmem olmayan işleri alırsam gereksinme duyduklarıma hiçbir zaman sıra gelmez. Neye gereksinmen var? Takver yere baktı, bir kaya çıkıntısının yüzeyini tırnağıyla kazıdı. Hiçbir şey söylemedi. Bir ay dikenik dalı koparmak için eğildi. Ama koparmadı. Yalnızca dokundu. Tüylü gövdesini ve kırılgan yaprağını hafifçe okşadı. Şevek, Takver'in hareketlerinin gerilimi içinde onun konuşabilmek için içindeki duygu fırtınasına bütün gücüyle gem vurup zapt etmeye çalıştığını gördü. Takver bunu başardığında sesi hafif ve biraz hoyrat çıktı. Bağlanmaya gereksinmem var, dedi. Gerçekten bağlanmaya. Beden ve akıl bütün o yıllar boyunca bağlanmalı. Başka bir şey değil. Daha azı yetmiyor. Şevek'e bakışında meydan okuma vardı. Nefret de olabilirdi. Şevek'in içinde coşku gizemli bir şekilde karanlıktan yükselen akan suyun sesi ve kokusu gibi yükseliyordu. Bir sınırsızlık, açıklık, apaçıklık duygusu kapladı içini. Sanki özgür bırakılmıştı. Takver'in başının arkasında gök yükselen ayla aydınlanıyordu. Uzaktaki tepeler berrak ve gümüşü bir renkte yüzüyordu. Evet, doğrusu bu, dedi bilinçsizce. Başka biriyle konuşuyor olduğunun farkına varmadan, düşünceli düşünceli aklına gelenleri söylüyordu. Hiç fark etmemiştim. Takver'in sesinde hala biraz kırgınlık vardı. Hiç fark etmek zorunda kalmadın. Neden? Herhalde hiçbir zaman olanağı görmedin. Ne demek olanağı? Gerekli kişiyi. Bunun üzerinde düşündü. Bir metre arayla oturuyorlardı. Dizlerini tutup kıvrılmışlardı. Çünkü hava soğuyordu. Nefesleri boğazlarına buzlu su gibi geliyordu. Düzenli yükselen ayın ışığı altında birbirlerinin nefeslerinin hafif buhranını görebiliyorlardı. Bunu gördüğüm gece, dedi Takber. Senin Kuzeybatışı Enstitüsü'nden ayrılmadan önceki geceydi. Bir parti vardı. Hatırlıyor musun? Bir kısmımız oturup bütün gece konuşmuştuk. Ama bu 4 yıl önceydi. Üstelik adımı bile bilmiyordun. Sesindeki hınç gitmişti. Şeveki mazur görmek istermiş gibiydi. O zaman benim şu son 4 günde sende gördüklerimi mi gördün? Bilmiyorum, ayırt edemiyorum. Yalnızca cinsel değildi. Seni daha önce o yönden fark etmiştim. Bu ise farklıydı. Seni gördüm ama şu anda senin ne gördüğünü bilmiyorum. Senin pek iyi tanımıyorum doğrusu. Yalnızca konuştuğunda seni apaçık her şeyini görür gibi oluyorum. Ama sen benim sandığımdan çok farklı biri olabilirdin. Bu da ne de olsa senin hatan olmazdı, diye ekledi. Sen de gördüğüm şeyin gereksinmem olan bir şey olduğunu biliyordun. Yalnızca istediğim bir şey değil. 2 yıldır Abenay'daydın ve beni aramadın mı? Tek yanlıydı. Benim kafamdaydı. Sense adımı bile bilmiyordun. İnsan ne de olsa tek başına bir bağ kuramaz. Eğer bana gelirsen benim bağı istemeyebileceğimden korkuyordun o zaman. Korkmuyordum. Senin zorlanmayacak bir insan olduğunu biliyordum. Peki galiba korkuyordum. Senden korkuyordum. Hata yapmaktan değil, hata olmadığını biliyordum. Ama sen kendindin. Başkalarına benzemiyorsun. Senden korkuyordum. Çünkü benim eşitim olduğunu biliyordum. Cümlesini bitirirken ses tonu sertti. Ama bir an sonra çok yumuşak bir sesle hafifçe "Önemli değil gerçekten Şevek." dedi. Şevek ilk defa onun kendi adını söylediğini duymuştu. Ona döndü ve kekeleyerek, neredeyse boğularak "Önemli değil mi?" dedi. "Önce bana neyin önemli olduğunu, yaşamın boyunca neye gereksinmem olduğunu gösteriyorsun. Sonra da önemli değil diyorsun. Şimdi yüz yüzeydiler ama birbirlerine dokunmamışlardı. O zaman gereksinmem olan şey, evet, bağ, fırsat. Şimdi mi? Yaşam boyunca mı? Şimdi ve yaşam boyunca. Yaşam," dedi aşağıda ve soğuk karanlıkta kayaların arasından çabucak akıp giden ırmak. Şevek ve Takber dağlardan indiklerinde 2 kişilik bir odaya taşındılar. Enstitünün yakınındaki blokta hiç boş 2 kişilik oda yoktu. Ama Takver kentin kuzey ucunda pek de uzak olmayan bir yerde eski bir konutta bir oda biliyordu. Odayı almak için blok yerleşim yöneticisine gittiler. Abenay blok adı verilen bir 200 kadar yerel yönetim birimine ayrılmıştı. Yönetici evinde çalışıp 3 küçük çocuğunu da yanında tutan mercek yapımcısı bir kadındı. Bu yüzden yerleşim kayıtlarını bir dolabın üstünde çocuklarının erişemeyeceği bir yerde tutuyordu. Odanın boş olarak kayıtlı olup olmadığına baktı. Şevek ve Takver adlarını yazarak odayı dolu olarak kayda geçirmiş oldular. Taşınma da zor olmadı. Şevek bir kutu dolusu kağıdı, kışlık botlarını ve kavun içi battaniyeyi aldı. Takver 3 sefer yapmak zorunda kaldı. Birinci sefer ikisine de yeni birer giysi almak için bölge giysi deposundaydı. Bu hareket Takver'e belli belirsiz ama şiddetle eşliklerinin başlaması için gerekli gibi gelmişti. Sonra eski yatakhanesine bir kez giysileri ve kağıtları için bir kez de Şevek'le birlikte bir sürü garip nesneyi getirmek için gitti. Tavana asıldıklarında yavaş yavaş ve içe doğru hareket eden değişen telden yapılmış karmaşık eş merkezli şekiller. Bunları araç deposundan aldığı araçlar ve atılmış tellerle yapmış ve Metruk Uzay İşgalleri adını vermişti. Odanın 2 iskemlesinden biri kullanılmaz durumdaydı. Bu yüzden iskemleyi tamirhaneye götürüp bir yenisini aldılar. Böylece yerleşmeleri tamamlanmıştı. Yeni odanın yüksek bir tavanı vardı. Hem havadardı hem de işgaller için bol yer kalıyordu. Konut Abenay'ın alçak tepelerinden birinin üstüne kurulmuştu. Odada ise akşamüstü güneşinin girdiği ve kentin, caddeler ve alanların, çatıların, parkların, yeşilin ve arkadaki düzlüklerin görülebildiği bir köşe pencere vardı. Uzun süren yalnızlıktan sonra gelen yakınlık, coşkunun aniden gelmesi, hem Şevek'in hem de Takver'in dengesini zorladı. İlk birkaç dakikada Şevek mutlulukla kaygı arasında gidip geldi. Takver ise sinir krizleri geçirdi. Her ikisi de aşırı duyarlı ve deneyimsizdi. Gerilim uzun sürmedi. Birbirleri üzerinde uzmanlaştıkça söndü gitti. Cinsel açlıkları güçlü bir haz olarak kaldı. Birleşme istekleri her gün karşılandığı için her gün yenileniyordu. Şimdi Şevek'e bu kentteki sefil yılları şu andaki büyük mutluluğunun bir parçasıymış gibi geliyordu. Başka türlü düşünmenin budalalık olduğunu düşünüyordu. Çünkü onu buna yöneltmiş, gelmiş, bunun için hazırlamışlardı. Daha önce başına gelen her şey ona şu anda olanların bir parçasıydı. Takver bu tür bulanık neden, sonuç neden birleşimlerini göremiyordu. Ama o bir zaman fizikçisi değildi. Zaman, zamanı gayet safça uzanıp giden bir yol gibi görüyordu. İleri doğru yürüyüp bir yerlere varıyordunuz. Eğer şanslıysanız gidilmeye değecek bir yer oluyordu bu. Ama Şevek onun eğretilemesini alıp kendi terimleriyle yeniden bir kalıba sokarak geçmiş ve gelecek bellek ve istekle şu anın bir parçası yapılmadığı takdirde insan terimleriyle hiçbir yol, gidecek hiçbir yer olmadığını açıkladığında Takver daha yarısını bile dinlemeden onayladı. Kesinlikle dedi. Benim şu son 4 yıldır yaptığım bu da bu. Hepsi şans değil. Bir kısmı yalnızca. Takver 23 yaşındaydı. Şevek'ten bir yarı yıl gençti. Kuzeydoğu'da bir yarım tarım topluluğunda yuvarlak vadide büyümüştü. Yalıtılmış bir bölgeydi. Takver kuzeybatışındaki enstitüye gelmeden önce birçok genç anaresiden daha ağır çalışıyordu. Yuvarlak vadide ancak yapılması gereken işleri yapacak kadar insan vardı. Ama iş böl bilgisayarlarında daha yüksek bir öncelik alacak kadar büyük ya da genel ekonomi için üretken bir topluluk değillerdi. Kendi başlarının çaresine bakmak zorundaydılar. Takver 8 yaşındayken 3 saatlik okuldan sonra günde 3 saat imalathanede holum ürününden saman ve taş ayıklamıştı. Çocukken pratik eğitiminin pek küçük bir kısmı kişisel zenginleşmesine yaramıştır. Topluluğun var olma çabasının bir parçasıydı o. Hasat ve ekim mevsimlerinde 10 yaşından büyük ve 60 yaşından genç herkes bütün gün tarlalarda çalışırdı. 15 yaşındayken yuvarlak vadi topluluğunca sürdürülen 400 çiftlik projesindeki çalışma planlarının eş güdümünü yapmış ve kasaba yemekhanesindeki diyet uzmanına yardım etmişti. Bütün bunlarda bir gariplik yoktu. Takver bu konu üstüne pek fazla düşünmüyordu. Ama doğal olarak bunlar kişiliğinde ve görüşlerinde belirli bir takım özellikler oluşturmuştu. Şevek kendi payına düşen Clay'ki yapmış olduğu için seviniyordu. Çünkü Takver bedensel çalışmadan kaçanlardan nefret ediyordu. Tina'na bak derdi. 4 dekatlığına bir kök holumu hasadına gönderildiği için ağlayıp sızlanıyor. O kadar narin ki dokunsan kırılacak. Acaba elini hiç pisliğe sürmüş mü? Takver pek yardımsever biri değildi. Üstelik çabuk da öfkelenirdi. Takver Kuzeybatışı Bölge Enstitüsü'nde biyoloji okumuş, daha ileri düzeyde çalışmalar için merkezi enstitüye gelmeye karar verecek kadar da başarılı olmuştu. Bir yıl sonra Anares'in 3 okyanusundaki yenilebilir balık stoklarının artırıp geliştirecek yöntemleri incelemek üzere bir laboratuvar kuran yeni bir sendikaya katılması istenmişti. İnsanlar ona ne yaptığını sorduklarında balık genetikçisiyim diyordu. İşini seviyordu. Değer verdiği iki şeyi birleştiriyordu bu iş. Duyarlı, gerçeklere dayanan bir araştırma ve geliştirmeye veya iyileştirmeye yönelik belirli bir amaç. Bu tür bir iş olmadan tatmin olmazdı. Ama bunun da ona yettiği söylenemezdi. Takver'in zihninde ve ruhunda olup bitenlerin çok azı balık genetiğine ilgiliydi. Manzaralara ve yaşayan varlıklara ilgisi tutku düzeyindeydi. Yetersiz bir ifadeyle doğa sevgisi adı verilen bu ilgi Şevek'e sevgiden çok daha geniş bir şeymiş gibi geliyordu. Göbek bağları hiçbir zaman kesilmeyen ruhlar var diye düşünüyordu. Hiçbir zaman evrenden kopmuyorlar. Ölümü bir düşman olarak görmüyorlar. Çürüyüp humusa dönüşmeyi arıyorlar. Takver'in bir yaprağı hatta bir kayayı eline alışını görmek tuhaftı. Takver nesnenin nesnede onun bir parçası oluyordu. Şevek'e araştırma laboratuvarındaki deniz suyu tanklarını küçüklü büyüklü sade süslü zarif ve ürkütücü 50'den fazla balık türünü gösterdi. Şevek büyülendi. Biraz da huşuya kapıldı. Anares'in karalarında ne kadar az hayvan varsa 3 okyanusun da o kadar fazla yaşam vardı. Denizler milyonlarca yıldan beri bağlantısızdı. Bu yüzden çeşitli yaşam biçimleri birbirinden bağımsız olarak gelişmişlerdi. Çeşitlilikleri şaşırtıcıydı. Şevek yaşamın bu kadar sınır tanımaz ve bereketli bir şekilde çoğalabileceğini, aslında yaşamın temel niteliğinin belki de bu bereket olduğunu hiç düşünmemişti. Karada bitkiler dağınık ve dikenli şekilleriyle yaşamlarını sürdürebiliyorlardı. Ama hava solumaya çalışan hayvanlar gezegenin iklimi 1000 yıllık bir toz ve kuraklık devresine girdiğinde bu gayretlerine hemen son vermişlerdi. Kala kala çoğu karada yaşayan bakterilerle birkaç yüz kurtçuk ve eklem bacaklı cinsi sağ kalmıştı. İnsan cinsi bu dar ekoloji içine dikkatle ve tehlikeye atılarak yerleştirmişti kendini. Fazla açgözlü olmadan balık tutarak, gübre olarak genellikle organik atıklar kullanıp ekim yaparak bu ortama yerleşebilmişti. Ama başka hiçbir şeyi yerleştirememişti. Ot oburların yiyeceği hiç ot yoktu. Et oburların yiyebileceği hiçbir ot obur yoktu. Çiçek veren bitkileri döllemek için böcek yoktu. İthal edilen meyve ağaçlarının hepsi elle dölleniyordu. Uras'tan nazik yaşam dengesini tehlikeye sokacak hiçbir hayvan getirilmemişti. Yalnızca göçmenler gelmişti. Onlar da hem içten hem de dıştan o kadar dikkatle elden geçmişlerdi ki kendileriyle birlikte yok denecek kadar az sayıda kişisel bitki ve hayvan getirmişlerdi. Pire bile Anares'e ulaşmayı başaramamıştı. "Deniz biyolojisini seviyorum," dedi Takver Şeveke, balık tanklarının önünde. "Çünkü çok karmaşık, gerçek bir ağ. Sıkı dokunmuş, bu balık o balığı, o balık da daha ufak balıkları, onlar kirpiklileri, onlar da bakterileri yiyorlar ve böylece sürüp gidiyor. Karada yalnızca üç cins var, hepsi de omurgasız. İnsanı saymazsan, biyolojik açıdan bakıldığında garip bir durum. Biz Anaresliler doğa dışı bir yalıtılmış içindeyiz. Eski dünyada 18 karı hayvanı cinsi var. Böcekler gibi sayılamayacak kadar çok türü olan sınıflar var. Bu türlerin birçoğunun sayısı da milyarlarcaya ulaşıyor. Düşün bir kez, baktığın her yerde seninle toprağı ve havayı paylaşan hayvanlar, başka yaratıklar, bir şeylerin parçası olduğunu çok da daha fazla hissedersin. Gözleriyle küçük, mavi bir balığın loş tankın içinde kıvrılarak gidişini izledi. Şevek ise dikkatle balığın ve Takver'in düşüncesinin gidişini izledi. Uzun bir süre tanklar arasında dolaştı. Sık sık Takver'le birlikte laboratuvara ve akvaryumlara giderek fizikçilere özgü kibrini o küçük garip yaşamlara yaşanan anın sonsuz olduğunu duyumsayan varlıkların kendilerini açıklamayan, kendilerini hiçbir zaman insan karşısında haklı göstermeye gerek duymayan ve varlıkların varoluşuna adıyordu. Anareslilerin çoğu günde 5 ila 7 saat çalışıyorlar, her dekatta 2 ila 4 gün dinleniyorlardı. Düzenliliğin, dakikliğin, hangi günlerin boş olacağının ayrıntıları gibi şeyler kişinin kendisiyle ekibi, takımı, sendikası veya eşgüdüm federatifi ile arasında işbirliği ve verimlilik hangi düzeyde en iyi yürütülebiliyorsa o düzeyde hallediliyordu. Takber kendi araştırma projelerini yürütüyordu ama işin ve balıkların dayattığı talepler vardı. Günde 2 ila 10 saatini laboratuvarda geçiriyor ve hiç ara vermiyordu. Şevek'in şimdi iki öğretim görevi vardı. Biri öğrenme merkezinde ve enstitüde ileri matematik dersleri veriyordu. Her iki ders de sabahtı. Öğle olmadan odaya dönüyordu. Genellikle Takver daha dönmemiş oluyordu. Bina oldukça sessizdi. Gün ışığı henüz güneye ve batıya, kente ve ovalara bakan çifte pencereye ulaşmıyordu. Oda serin ve gölgeli oluyordu. Yukarıda değişik düzeylerde asılı narin, eş merkezli düzenekler bedenin organlarının ya da akıl yürütme süreçlerinin içe dönük kesinliği, sessizliği, gizemiyle hareket ediyorlardı. Şevek pencerelerin altındaki masada oturup çalışmaya, okumaya, notlar çıkarmaya veya hesap yapmaya başlıyordu. Yavaş yavaş gün ışığı içeriye giriyor, masadaki kağıtların üzerindeki ellerinin üzerinden geçip odayı ışıkla dolduruyordu. O da çalışıyordu. Geçmiş yıllardaki yanlış başlangıçların ve boşa giden emeklerin aslında altyapı çalışması, temel atma olduğu, karanlıkta atılan ama sağlam temeller olduğu ortaya çıktı. Bu temeller üzerine yöntemli olarak ve dikkatle ama kendinin olmayıp bir şekilde içine giren, onu bir araç olarak kullanan bir bilgi sonucu gibi görünen bir çabukluk ve kesinlikle eş zamanlılık ilkelerinin güzel, sağlam yapısını kurdu. Yaratıcı bir ruha yoldaş olmaya kalkışan her erkek ve kadın gibi Takver'in de yaşamı her zaman kolay olmuyordu. Varlığı Şevek için gerekli olmakla birlikte orada olması bir rahatsızlık kaynağı olabiliyordu. Takver eve çok erken gelmekten hoşlanmıyordu. Çünkü o eve geldiğinde Şevek işe ara veriyordu. Takver de bunun yanlış olduğunu düşünüyordu. İleride her ikisi de orta yaşlı ve ağır kanlı olduklarında Şevek onu görmezlikten gelebilirdi. Ama 24'ünde bunu yapamazdı. Bu yüzden laboratuvardaki işlerini akşam üstünden önce eve dönmeyeceği şekilde ayarladı. Bu da mükemmel bir ayarlama olmamıştı. Çünkü Şevek'e bakması gerekiyordu. Takver Şevek'in dersi olmadığı zamanlarda eve geldiğini onu masasında 6 ila 8 saattir oturuyor bulabiliyordu. Şevek kalktığında yorgunluktan sallanıyor, elleri titriyordu. Genellikle de tutarsız oluyordu. Yaratıcı ruh araçlarını hoyratça kullanır, onları yorar, atar, yeni modelini alır. Takver içinse bir yedek söz konusu değildi. Shevek'in ne kadar kötü kullanıldığını görünce isyan etti. Bir zamanlar Odo'nun kocası Asiyenun yaptığı gibi, "Allah aşkına kızım, gerçeke azar azar hizmet edemez misin?" diye haykırabilirdi. Ama kız olan oydu, Allah'ı da tanımıyordu. Konuşuyorlar, yürümeye çıkıyorlar veya banyolara gidiyorlar. Sonra da enstitü yemekhanesinde akşam yemeği yiyorlardı. Yemekten sonra toplantılar ya da konserler oluyordu. Ya da arkadaşlarını Bedaf ve Salas'la onların çevresini, enstitüden Desar ve başkalarını Takver'in iş arkadaşları veya dostlarını görmeye gidiyorlardı. Ama toplantılar ve dostlar onlar için önemsiz kalıyordu. Onlar için ne toplumsal ne de dostça katılımlar gerekli değildi. Eşlikleri yeterliydi. Bunu da saklayamıyorlardı. Bu ise diğerlerini rahatsız ediyor, gözükmüyordu. Tam tersine Bedap, Salas, Desar ve diğerleri susamış insanların çeşmeye koşması gibi koşarak onlara geliyorlardı. Diğerleri onlar için dışsaldı ama Shevek ve Takver diğerleri için merkezi bir önem taşıyordu. Pek fazla bir şey yapmıyorlardı. Başka insanlardan daha sevecen değillerdi. Yine de dostları onları seviyor, onlara yaslanıyor, hediye getirip duruyorlardı. Hiçbir şeye sahip olmayan ve her şeye sahip olan bu insanlar arasında dolaşan küçük sunular, elde örülmüş bir eşarp, kızıl lal taşlarıyla süslenmiş bir parça granit, Çömlekçiler Federasyonu atölyesinde yapılmış bir vazo, aşk üstüne bir şiir, tahta oyma bir dizli düğme, Soruba denizinden gelen sarmal bir kabuk, hediyeyi Takver'e verip al diyorlardı. Şev bunu kağıt tutucu olarak kullanabilir ya da şeve bak diyorlardı. Tak bunu bu rengi sevebilir. Vermekle Şevek ve Takver'in paylaştıklarını paylaşmayı, kutlamayı ve yüceltmeyi arıyorlardı. Anares'e göçün 160. yılının yazı uzun, sıcak ve aydınlık bir yazdı. Baharda yağan bol yağmur Abenay düzlüklerini yeşillendirmiş ve tozu yayarak havayı olağanüstü temiz bir hale getirmişti. Gündüzleri güneş sıcaktı, geceleri yıldızlar çok parlaktı. Ay gökteyken bulutlarının beyaz sarmalları altında kıtalarının kıyıları seçilebiliyordu. "Neden bu kadar güzel görünüyor?" dedi Takver. Kavun içi battaniyenin altında, Shevek'in yanında yatıyordu. Işık sönüktü. Üzerlerinde soluk metruk uzay işgalleri asılı duruyordu. Pencerenin dışında parlak dolunay asılı duruyordu. Tıpkı bunun gibi bir gezegen olduğunu, yalnızca daha iyi bir iklimi ve daha kötü insanların olduğunu, hepsinin mülkiyetçi olduğunu, savaştıklarını, yasalar koyduklarını, başkaları açlıktan ölürken yediklerini, yine de buradaki insanlar gibi yaşlandıklarını, şanslarının kötüye gittiğini, dizlerinde romatizma olduğunu, ayaklarında nasırlar çıktığını, bütün bunları bildiğimiz halde yine de hala nasıl bu kadar mutlu görünüyor? Sanki oradaki yaşam çok mutlu olabilirmiş gibi. O parlaklığa bakıp orada yağlı kolları ve sabul gibi körelmiş bir beyni olan korkunç, küçük bir adamın yaşadığını düşünemem ki, yapamam. Çıplak kolları ve göğüsleri ay ışığıyla aydınlanmıştı. Yüzündeki ince ayva tüyleri yüz hatlarında belirsiz bir hale oluşturuyordu. Saçları ve gölgeler siyahtı. Şevek gümüşü eliyle Takver'in gümüşü koluna dokundu. Serin ışığın altında da bu dokunuşun sıcaklığı onu şaşırtmıştı. "Eğer bir şeyi bütün olarak görebilirsen," dedi, "hep güzelmiş gibi görünür. Gezegenler, yaşamlar. Ama yakından bakıldığında bir dünya yalnızca toz ve kayadan oluşur. Günden güne yaşam daha da zorlaşır. Yorulursun, ritmi kaçırırsın, uzaklığı ararsın, ara vermeyi. Dünyanın ne kadar güzel olduğunu görmenin yolu onu ay gibi görmekten geçiyor. Yaşamın ne güzel olduğunu görmenin yolu ölümün bakış açısından bakmaktan geçiyor. Uras için iyi, o orada ay olarak kalsın. Onu istemiyorum. Ama bir mezar taşının üzerinde durup yaşama bakıp ne güzel demeye yokum. Onu burada yaşamın ortasında şimdi görmek istiyorum. Sonsuzluk umurumda değil." Şevek gülümseyerek, "Sonsuzlukla ilgisi yok," dedi. Gümüşü renkte, gölgeler içinde zayıf, tüylü bir adamdı. "Yaşamı bütün olarak görmek için tek yapman gereken şey onu ölümlü olarak görmek. Ben öleceğim, sen öleceksin. Başka türlü birbirimizi nasıl sevebilirdik ki? Güneş de bir gün sönecek. Başka türlü nasıl parlamaya devam edebilir? Senin şu durmadan konuşman, şu lanet olasıca felsefen yok mu? Konuşma mı? Konuşma değil, akıl yürütme. Elin dokunuşu bu. Bütünlüğe dokunuyorum, onu tutuyorum. Hangisi ay ışığı, hangisi Takver? Ölümden nasıl korkabilirim? Onu tutarken, ellerimde ışığı tutarken, mülkiyetçiliğe başlama," diye mırıldandı Takver. "Canım, ağlama." "Ağlamıyorum, sen ağlıyorsun. Onlar senin gözyaşların. Üşüyorum. Ay ışığı soğuk. Yat öyleyse. Takver onu kollarına alırken Şevek'i müthiş bir titreme aldı. Korkuyorum Takver diye fısıldadı. Kardeşim, ruhum, konuşma. O gece gecelerce birbirlerinin kollarında uyudular.